1. Petrus 4. bölüm 19. ayet. Bunun için Tanrı'nın isteği uyarınca acı çekenler, iyilik ederek canlarını güvenilir Yaradan'a emanet etsinler. Gerçekten Rab uğruna elem çeken kişi, Rab'be bağlılığın ne demek olduğunu tam anlamıyla öğrenmiştir. Rab uğruna elem çekmeye çağrılmış olan Paulus da bu sırrı öğrenmiş ve konuya şöyle açıklık getirmişti. 2. Timoteus 1. bölüm 12. ayet. Bu acıları çekmemin nedeni de budur. Ama bundan utanmıyorum. Çünkü kime inandığımı biliyorum. Onun bana emanet ettiğini, o güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim. Paulus'un güvenle Rab'be verdiği şey neydi? Bazı yorumculara göre Paulus, bu sözüyle Rabbin ona emanet etmiş olduğu sevindirici haberi İncil'i dile getirmektedir. Evet, bu yoruma ben de katılırım ama bu kadarla da kalmaz. Elçi Paulus bu sözüyle daha derin bir anlamı, daha kesin bir bağı dile getirmektedir. Ben Mesih'e iman edince her şeyimi ama her şeyimi ona teslim ettim. Bana kazanç olduğunu bildiğim şeyleri Mesih uğruna süpürüntü saydım demektedir. Filipililere yazdığı mektubuna bakarsak görüyoruz ki Paulus Rab'be birçok şeyini emanet etti. Değerli saydığı Yahudiliğini getirip Rab'be verdi. Benyamin soyundan oluşu bir zamanlar ona onur verirken bunu hiçe sayıp Mesih'e teslim etti. Yaklaşık 8 belli şeyi saydıktan sonra Filipililer 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde şöyle dedi. Ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var. Uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süpürüntü sayıyorum. Başka bir deyişle Paulus eski hayatını atıp her şeyin yenilenmesi için tümüyle Rab'be güvendi. Paulus için bu kolay olmadı. Bu kararından dolayı pek çok elem ve acı çekti. Elçi Petrus çekilen elemlerin Tanrı'nın isteğine göre olması gerektiğini ısrarla söyler. Kendilerini dindar göstermek isteyen sözde Hristiyanlar, Tanrı'nın yönlendirmesi olmadan durup dururken kendi başlarına elemleri davet edebilirler. Din uğrunda şehit olma kompleksine kapılanlar, Tanrı'yı utandırıcı bir şekilde denemektedirler. Oysa Mesih, imanlarının elem çektikleri gerçek yol, imanlığı sonuçta sonsuz yüceliğe götürecektir. Bu açıdan ne pahasına olursa olsun, iyi ve doğru olanı yapmaya devam etmeliyiz. Elemler, sıkıntı ve ölüm tehlikesi bile geldiğinde canlarımız güvenilir ve sadık olan Yaradan'ın ellerindedir. Ona bırakmalıyız. Sen bunu gerçekten yaptın mı dostum? Yoksa kendinden başka hiç kimseye güvenemez durumda mı yaşıyorsun?
1. Petrus mektubunun 5. bölümüne geldiğimizde 1. Petrus mektubunun son bölümüne gelmiş oluruz. Teşvik ve selamlamalarla bu mektup başlar. Ancak bu bölümde Petrus hala Mesih imanlısının yaşamında işkencelerin ve sıkıntıların ne gibi sonuçlar yaratabileceğini konu etmektedir. Şimdi Mesih'in ikinci kez gelişini imanlının imanı uğruna çektiği sıkıntılara Petrus bağlar. Belki de bu noktada şu soru sorulabilir. İsa'nın ikinci kez gelişiyle imanının bu dünyada imanı uğruna acı çekmesi arasında ne gibi bir bağlantı olabilir? Şunu unutmamalıyız ki her imanlının yeni yaşamı Efendimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in çarmıh üzerinde bizim yerimize işkence çekmesiyle başladı. Bu yeni yaşam devam ederken aynı zamanda imanlının yaşantısında çıka gelen sıkıntıları ve baskıları Rab üstün bir öğretmen gibi acı çekmekte olan kişinin hayatına en güzel şekilde işler. Onu Mesih'in benzerliğine dönüştürmek amacıyla karakterine şekil vermektedir. Ben bu 5. bölümü 2 kesime ayırdım. 1. ayetten 4. ayetin sonuna kadar görüyoruz ki hayatımızdaki elemler ve sıkıntılar bizde sonsuz umudu ve Rab'be hizmet edebilme yeteneğini oluşturmaktadır. 5. ayetten başlayarak 14. ayetin sonuna kadar sıkıntıların imanda alçak gönüllülük ve sabrı oluşturduğu açıklanmaktadır. Bir gün ben Rab'bi göreceğim, buna eminim. O zaman çok güzel olacak. İşte Petrus bunu düşünerek şimdiki sıkıntılarımızın o gün karşısında bir hiç olduğunu bize anlatmak ister. Sen şu anda yoğun sıkıntı içindeysen değerli kardeşim, açıklanacak olanları dikkatle dinlemelisin. Eminim ki kutsal ruh senin yüreğine konuşmak istemektedir. 1. Petrus 5. bölüm 1. ayette. Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara, onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların tanığı, açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum der. Petrus önce kendi konumundan yola çıkar. Bakın burada kendisini Mesih'in elçisi olarak değil, ihtiyarlardan biri olarak tanıtır. Burada ihtiyarlara yönelik bir sözle karşı karşıyayız. Bu ihtiyar sözcüğü yaşlılıkla değil, kilise topluluğunda önderlik görevinden söz etmektedir. Petrus gerçekten tüm imanlarca sevilip sayılan ve oldukça üstün tutulan bir imanlıydı. Ama işkence ve elem konusunda herkesin aynı seviyede olduğunu belirtmektedir. Yine de acılar konusunda kiliseye öğüt verecek olan herhalde kilisenin ihtiyarları olacaktır. Petrus böyle bir sorumluluğu ihtiyarlara yükleme yetkisine sahip olarak kendisini onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların tanığı ve açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak tanıtır. Onlar gibi bir ihtiyar diyor, ihtiyarlardan biriyim derken alçak gönüllülük örneğini sergilemektedir. Bazıları Petrus'u Hristiyan kilisesinin ilk başpiskoposu ya da papası olarak tanıtmaya çalışır. Petrus ise bu iddiadan ne kadar uzak ve alçak gönüllü bir yaklaşımda olduğunu Anadolu'daki imamlara yazdığı bu mektupta ortaya koymaktadır. Aslında psikopos sözcüğü bile yozlaştırılıp bugünkü anlamında başka imanlar üzerinde yetkisini bir ağa gibi kullanan insanı temsil ediyor. Oysa psikopos sözcüğünün asıl anlamı Rabbin sürüsünü güden, besleyen, ruhsal çoban demektir. İşte ben ihtiyarlar arasında bir ihtiyar diyor Petrus. Yani Rabbin sürüsünü güden, o sürüyü ruhsal açıdan besleyen birisiyim. Petrus hiçbir zaman kardeşleri üzerinde üstünlük taslamadı. Demek ki Petrus bu mektubunu yazarken kilise topluluklarının yönetimini üstlenmiş başka ihtiyarlar da vardı. Sonra kendisini bir tanık olarak tanıtır. Mesih'in çektiği işkencelerin tanığı. İşte Mesih'in sürüsünü gütmeye çalışan bu balıkçı kendisini sürünün ruhsal çobanı olarak görürken kendisinden önce gidip hayatını bu sürü uğruna feda eden Mesih'i düşünmektedir. Bir tanık diyor. Petrus o sonsuz çobanın koyunları uğruna can verişini, çarmı üzerinde acılar içinde öldüğünü kendi gözüyle görmüştü. Böyle yüce bir sevginin hatırası onu imanları sadık bir çoban gibi kayırmaya iter. Yalnız bir tanık değil aynı zamanda kendisini ileride açıklanacak olan yüceliğin paydaşı olarak da görmektedir. Elçi Petrus İsa'nın bu görkeminde kısa bir sahne görmüştü. İsa bir kez kendisine yakın olan 3 öğrenciyi yanına alıp dağa çıkar ve orada görünümü değişir. Petrus işte bu 3 öğrenciden birisiydi. Petrus bu çarpıcı sahneye tanık olmuş ve daha sonra ikinci mektubunda bu dağ başındaki olaydan söz etmişti. Ne var ki Rab İsa'nın ileride açıklanacak olan yüceliği bundan üstündür. Petrus Anadolu'daki kilise topluluğunun ihtiyarlarına öğüt vermeye devam ederek 1. Petrus 5. bölüm 2. ayette şöyle der. Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil. Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla yapın. Petrus'un burada vurguladığı bir nokta vardır. İlk olarak tek bir ihtiyara yani öndere yazmaz bu mektubunu. Yeni antlaşma topluluk içerisindeki ihtiyarların çokluğunu öngörmektedir. Yani bir inanlı topluluğunun sadece tek bir ihtiyarı olmamalıdır. Tersine her inanlı topluluğunda iki ya da daha çok ihtiyar bulunmalıdır. Filipeliler 1. bölüm 1. ayette bunu görürüz. Kilise topluluğu içinde tek bir baş vardır. O da İsa Mesih'tir. Ama onun önderliği altında birden fazla ihtiyar olmalıdır. Şimdi ihtiyarlara yani episkoposlara hitap etmektedir. Önce de söylemiş olduğum gibi episkopos bizim bugün bildiğimiz yozlaşmış anlamda kullanılmamalıdır. Rabbin sürüsüne bakan ruhsal çoban anlamında kullanılmalıdır. Çoban ne yapar? Sürüsünün yiyecek ihtiyacını sağlar, sürüyü korur, koyunların yaralarını sarar. Sürüden ayrılmamaları için elinden gelen her şeyi yapar ve sürünün önünden gidip onlara yol gösterir. Bu hizmet zorunlu olarak değil, gönüllü olarak verilmelidir. Petrus önemli belirtmektedir ki kilise topluluğunun gözeticisi görevini doğru bir gerekçeye dayanarak ve doğruluğu amaçlayan bir ruhla yerine getirmelidir. Bu yük beni eziyor. Keşke bu kadar işim olmasaydı. Keşke bir başkası bu görevi üstlenseydi de ben de biraz rahat etseydim. Düşüncesiyle gözetmenlik görevi yapılamaz. Bakımınız altındaki Tanrı sürüsüne çobanlık edin. Bunu zorunluluk altında gibi değil, candan ve gönülden yapın diyor. İşte Rabbin sürüsüne gözetmenlik yapma yükümlülüğünü üzerine alan her imanlı bu konuda kendisine bunları hatırlatmalıdır. Bazen sokakta, dolmuşlarda ve otobüslerde insanlara bakarım. Birçoğunun yüzü asık. Hele İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerde bunu çok daha net bir şekilde görebilirsiniz. Evet, kilise topluluğuna gözetmenlik yapan imanlı da bu ilkeyi unutmamalıdır. Görevini sevinçle, candan, gönülden yerine getirmelidir. Rabbin hizmetinde işini severek yapabilmesi gerçekten iyidir. Tanrı'nın sözünü yaymam bana her zaman çok büyük sevinç vermiştir ve halen de vermektedir. Bunun yanı sıra görevini yaparken para hırsından kendisini her zaman korumaya da dikkat etmelidir. Gözetmenlik görevi asla kazanç için ya da para hırsıyla yapılmamalıdır. Tersine istekle, gönül rızasıyla yerine getirilmelidir. Tekrar etmek istiyorum. İmanlılar topluluğunda ihtiyar yani gözetmen olmak parasal karşılık için olmamalıdır. Burada söylenmek istenen şudur. Gerçek iman hizmeti ile ticaret kafası asla el ele gitmez. Petrus gözetmenlik konusunda önemli bir noktayı daha okuyucularının dikkatine sunar. 1. Petrus 5. bölüm 3. ayet. Size emanet edilenlere egemenlik taslamadan, sürüye örnek olarak görevinizi yapın. Rabbin onayladığı bir gözetmen kendisini hizmet yapan birisi olarak görür ve sürünün önünden giderek onlara alçak gönüllülük konusunda yol gösterir. Kendisinin yapmak istemediği şeyleri sürüye yaptırmak istemez. 1. Petrus 5. bölüm 4. ayette, baş çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız der. Sevgili dinleyicim, topluluğun gözetmeni topluluğa hizmet ederken bu hizmeti insanlara değil, baş çoban Mesih'e yaptığının bilinci içinde olmalıdır. Bir gün baş çoban onu sonsuz armağanlarla ödüllendirecektir. Kardeşim, eğer Rab sizi onun sürüsünü gütmeye çağırmışsa ve şu anda tüm emeğinizin boşa çıktığını düşünüyorsanız hayal kırıklığına uğramayın. Çünkü emeğiniz boşa gitmeyecektir. Rabbin kendisi bu konuda söz verir. Yalnız gözetmenlik konusunda değil, her hizmette Mesih imanlısı her zaman Rab'be bakmalı ve ödülünü Rab'den beklemelidir. İnsanlardan değil. Paulus kutsal ruhtan aldığı esinle bize hiç solmayan yücelik tacını Rabbin elinden alacağız der. Kutsal kitapta sözü geçen pek çok taç vardır. Bunlar arasında yaşam tacı ve doğruluk tacı da bulunur. O zaman sorabiliriz, yücelik tacı nedir? İnanıyorum ki Rab İsa ödüllerini bu dünyadan beklemeyenlerin bir gün kendisiyle birlikte yüceliğini paylaşacaklarını belirtir. Mesih imanlarının sürekli dile getirdiği yücelik sözünün gerçekte ne olduğunu biliyor muyuz? İlahilerimizde, dualarımızda, konuşmalarımızda sürekli yücelikten söz ediyoruz. Acaba yücelik tacı denildiğinde bunun ne şekil, renk ya da boyut olacağı konusunda bilgimiz var mı? Mezmur yazarı gök kubbesi Rabbin yüceliğini beyan eder ve onun ellerinin işlerini gösterir diye yazarken bir açıdan Rabbin yüceliğinin boyutları az da olsa dile getirilmiş olur. Günümüzde bilim adamları hala evrenin sırlarını çözememiştir. Nerede başlayıp nerede bittiğini saplamaya çalışıyorlar. Gözle görülebilen yaratılışın yüceliği böyle ise hem görüleni hem de görülmeyeni yaratmış olan Yaradan'ın yüceliğini düşünebiliyor muyuz? 1. Petrus 5. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Ey gençler, siz de ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllülüğü kuşanın. Çünkü Tanrı kibirlere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Uygun zamanda sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudreti eli altında kendinizi alçaltın der. Günümüzde toplum düzeninin bozulmakta olduğunu sergileyen pek çok gösterge var. Yalnız savaşlar, soykırımlar, etnik temizlenmeler değil. Özellikle aile içinde ortaya çıkan düzensizlikler toplumun tehlikeli bir uçuruma doğru sürüklenmekte olduğunu bize göstermektedir. Mesih'in ailesi içinde büyükler ile gençler arasındaki ilişkilere değinilirken gençlerin büyüklere bağımlı kalmaları buyurulmaktadır. Burada sadece yaşça büyüklük dile getirilmez. Toplumun ihtiyarları aynı zamanda ruhsal önderdir. Ne yazık ki bugün toplumda gençlerimiz yaşlara gereken saygıyı göstermez. Hamdolsun ki bizim Türk toplumunda bu düzensizlik salgın durumuna henüz gelmedi. Ülkemizin birçok yerinde Anadolu'muzda aile reislerine hala saygı gösterilmektedir. Ruhsal aileye gelince gençler kesinlikle ruhsal önderlere bağımlı kalmalıdır. Yalnız ruhsal önderlik kapsamında değil, yaşça da ya da iman hayatında da genç olanlar ihtiyarlara yani gözetmenlere boyun eğmelidir. Niçin? Çünkü gözetmen olan ihtiyarlar Tanrı işinde yıllar süren tecrübelerden kaynaklanan bir anlayışa sahiptir. Tanrı sözünü derin bir şekilde bilirler ve bunu kendi hayatlarında yaşarlar. Tanrı'nın sürüsünü gütsünler diye kendilerine Tanrı tarafından sorumluluk verilen kişiler bunlardır. Petrus da mektubunda gençlerin ihtiyarlara bağımlı kalmalarını buyururken bunun erginlere düşen bir sorumluluk olduğunda ima eder. Küçükleri küçümsememek gerekir. Büyükler ise büyüklenmemelidir. Bütün Mesih imanları alçak gönüllülüğü üzerlerinde bulundurmalıdır. Zira bu büyük bir meziyettir. Alçak gönüllülüğü kuşanın derken aslında imanlı bilinçli olarak alçak gönüllülüğü giyinmelidir. Süleyman'ın özdeyişleri 3. bölüm 34. ayette Rab alaycılarla alay eder ama alçak gönüllülere lütfeder der. Petrus burada Süleyman'ın özdeyişleri 3. bölüm 34. ayetteki sözleri eski antlaşmanın Grekçe tercümesinden almıştır. Değerli kardeşim, ben şahsen Tanrı'nın bana karşı çıkmasını istemem. Düşünün bir kez, gücü her şeyin üstünde olan Tanrı bizim gururumuza karşı durmaktadır ve bizim bu gururumuzu kırmak ister. Ama öte yandan yine gücü her şeye yeten Yüce Tanrı kırık ve ezik bir yüreğe karşı tüm lütfuyla bizim sorunlarımıza iyidir. Bu konuda sizi teşvik etmek istiyorum. Eğer Yüce Tanrı'nın size karşı olmasını istemiyorsanız kendinizi onun yüce eli altında alçaltın. İsa Mesih bu konuda bizim örneğimizdir. 1. Petrus 5. bölüm 7. ayet. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin çünkü o sizi kayırır der. Evet, o seni düşünür, seninle ilgilenir. Bu ne demektir? Kocaman evrenleri yaratmış olan Tanrı milyarlarca insan arasında benimle ilgilenir mi? Evet, seninle ilgilenir. Bu onun konusudur. Rab İsa, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin ben size rahat veririm demiştir. Yükün sana ağır geliyor mu? Günah yükünü artık taşıyamaz duruma geldin mi? O zaman İsa seni çağırıyor. Bana gel ben sana rahat veririm der. Kaygıların var mı? Tüm kaygılarını ona bırak. O seninle ilgilenir. Seni düşünür, sorunların belki ortadan kalkmayacaktır ama kaygılarını ona bıraktığın zaman rahat bulacaksın ve sorunların içinde yaşam savaşı vermek için sana gereken gücü o verecektir. Sevgili dinleyicim, imanlılar bütün kaygılarını Rab'be getirebilirler. Çünkü Rab onları düşünmektedir. İmanlı bu eşsiz ayrıcalığa her zaman sahiptir. Elçi Petrus burada bir kez daha eski antlaşmanın Grekçe tercümesinden 55. mezmur 22. ayetten bir alıntı yapar. Bu ayette iki tür kayırmadan söz edilmektedir. Bütün kaygınızı ona bırakın sözlerinde yaşamın kaygılarından kurtulma söz konusu olur. Çünkü o sizi düşünür diyor. Bu sözlerde sevgi dolu bir kayırma vardır. Kurtarıcımızın asla son bulmaz sevgi dolu kayırması. Bizim bütün endişelerimizin üstündedir. Bundan başka kaygı şeytanın hayatımızda iş görmesine de yol açar. 1. Petrus 5. bölüm 8. ayette ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor der. Ayık ve uyanık olmamız gerekiyor. Neden uyanık olmalıyız? Çünkü düşmanımız olan iblis kükreyen aslan gibi dolaşarak yutabilecek birisini arar. Ayık ve uyanık olmamız gerekir. Çünkü iblis denen güçlü bir düşmanımız var. Ayık demek ciddi bir düşünceye sahip olmak, hayata gerçekçi bir açıdan yaklaşmak, şeytanın hileli oyunları konusunda bilinçli olmak demektir. Bakın Tanrı sözü ne diyor? 1. Petrus 5. bölüm 9. ayet. Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek, imanda sarsılmadan iblise karşı direnin. Aslında bu ayetin anlamı sapasağlam imanda durarak ona karşı direnin olmalıdır. Şeytana karşı direnebilmemiz için imanda eğitilmiş düzenli bir ordu gibi yerimize durmalıyız. Bizler iblisin korkutmalarına teslim olmamalıyız. Tersine dua ve Tanrı sözü aracılığıyla ona karşı dayanmalıyız. İblise karşı dayanabilmek için gerekli güce biz kendimiz sahip değiliz. Ama imanda sarsılmadan durdukça, iman kalkanını önümüzde tuttukça ve Rab'be bağlı kaldıkça iblise karşı dayanabiliriz. Değerli kardeşim, burada önemli belirtmek istiyorum ki tüm ruhsal donatımla birlikte imandaki kardeşlerimizin desteğine de ihtiyacımız var. Bir sıkıntım oldu mu kardeşlerime dönüp onların dua etmelerini isterim. Elem konusunda yalnız değilim. Petrus burada bize bu acıları dünyanın her yerindeki Mesih imanlısı kardeşlerimin çektiğini hatırlatır ve aynı zamanda şöyle der. 1. Petrus 5. bölüm 10. ayet. Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğe çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip, pekiştirecek, güçlendirip, temellendirecektir. Tüm kayranın kendisinden kaynaklandığı Tanrı, Mesih İsa'da sizlere sonsuz çağları kapsayan yüceliğine çağırmıştır. Kendiliğinizden yüceliğimiz yok ve olmayacaktır da. İnanlar topluluğu güneşin ışığını yansıtan aya benzer. Yüceliğimiz sadece yansıyan bir yücelik olacaktır. Bunu Mesih İsa'da paylaşacağız. 1. Petrus 5. bölüm 10. ayetin sonunda kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip, pekiştirecek, güçlendirip, temellendirecektir der. Rab İsa'nın Petrus'a söylemiş olduğu şu sözü unutmamalıyız. Luka 22. bölüm 32. ayet. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir. Rab Petrus'a kardeşlerini kuvvetlendirmesini söyledi. Şimdi Petrus bir şükran ifadesiyle yüzünü Rab'be çevirip şöyle diyor. 1. Petrus 5. bölüm 11. ayet. Kudret sonsuzlara dek onun olsun. Amin. Petrus artık bu mektubun sonuna gelmiştir. 1. Petrus 5. bölüm 12. ayette kendisini güvenilir bir kardeş saydığım Silvanus aracılığıyla size kısaca yazmış bulunuyorum. Sizi yüreklendiriyor ve sözüne ettiğim lütfun Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın der. Mektubun yazarı Petrus'tur ama sözleri kaleme alan onun yakın dostu ve aynı zamanda Rab'de kardeşi Silvanus adında birisidir. Petrus selamlarla mektubuna son verirken 1. Petrus 5. bölüm 13. ayette sizler gibi seçilmiş olan Babil'deki kilise ve oğlum Markos size selam ederler der. Sizinle birlikte seçilmiş olan Babil'de bulunan imanlar topluluğu ve oğlum Markos size selam eder derken burada geçen Babil bence gerçekte Babil kentidir. Bazılarınca bu Roma'nın simgesel bir adıymış. Simon Petrus öylesine pratik bir adamdır ki büyük olasılıkla burada simgesel bir at kullanmazdı. Sizinle birlikte seçilmiş olan Babil'de bulunan imanlar topluluğunun kimler ya da nerede olduğunu açıklamak kesin bir şekilde mümkün değildir. Bu konuda yapılan bazı yorumlar var. Bazıları Babil mecazi anlamdadır ve Roma'yı temsil eder der. Vahiy kitabında Babil kenti genellikle Roma kenti olarak anlaşılmaktadır. Petrus'un bu mektubu Roma'dan yazdığını destekleyen başka kanıtlar arasında bu kanıt da sayılabilir. Başka yorumlara göre burada sözü edilen Babil bir zamanlar birçok Yahudinin yaşadığı Mezopotamya'da Fırat üzerindeki ünlü Babil kentidir. Bu ayette bir de oğlum Markos sözü geçer. Buradaki Markos, Elçi Petrus'un kendi öz oğlu mudur yoksa kendi adıyla bilinen İncil'in yazarı olan Yuhanna Markos mudur? İncil yazarlarından Markos olabileceği ihtimali çok daha büyüktür. Eğer durum böyleyse Petrus Markos'u Rab'be getirdiği için ona oğlum der. Ya da oğul sözcüğünün bu ayette imanda bir ihtiyar ile daha genç bir imanlı arasındaki yakın ruhsal bir bağ anlamında kullanıldığı da hesaba katılabilir. Petrus'un burada oğul derken kullanmış olduğu sözcük, Paulus'un Timoteus ve Titus ile olan ruhsal ilişkisini anlatırken kullanmış olduğu sözcükten farklı bir sözcüktür. Petrus ile Markos arasındaki yakın bağ işaret eder. Bir zamanlar müjdeyi duyurmak için gereken dayanıklılığa sahip değildir. Gerekçesiyle Paulus'un beraberine almak istemediği Markos, daha sonra kendisini gösterip Paulus da dahil birçoklarının onayını kazanmıştı. Söylentilere göre Markos kaleme almış olduğu İncil'ini kutsal ruhtan gelen esinle ve aynı zamanda Petrus'un vermiş olduğu görgü tanıklığına dayalı olarak yazmıştır. Petrus'un mektubunun sonunda sevgi öpüşüyle birbirinizi selamlayın, Mesih bağlılığında hepinize esenlik olsun diye yazdı. Bizim kültürümüzde zaten birbirimizi yanaktan öpüyoruz. Bazı sosyete insanları ise mikrop falan kapmasınlar diye yanındaki havayı öper. Mesih imanlarının öpüşlerindeki özellik ne yanağı deyip değmemek ne de yanağı iki ya da dört defa öpmek değildir. Tek özelliği vardır, o da sevgidir. Sevgiyle birbirinizi selamlayın diye yazar Petrus. Bir de kısa bereket duası verir. Bereket duası şöyledir. Mesih bağlılığında hepinize esenlik olsun. Bu Mesih'in adı uğruna elem ve sıkıntı çeken ve yaşamın güçlü fırtınaları içinde çalkalanmakta olan kutsallara söylenen yumuşak bir sözdür. İsa Mesih kendi kanıyla satın aldığı ve kaos ortamında yaşayan, kendisi için acı görmekte olan sürüye esenlik vaadinde bulunur bu sözler aracılığıyla.